Ayrım 27, Koruyan El, Wolfgang Schorlau, sayfa 260. 58, Arthur. Marius Brauer, Boxster'ı yürüyüş temposunda sürerek LKA'nın otoparkına sokup park etti. Arabadan inip kapıyı kilitledi. Fazla zaman geçirmeden tamiratı yapması lazımdı. Yedek parçaların yüklü faturası aklına geldiğinde şöyle bir titredi. Yine de bu arabaya sahip olmak onu mutlu ediyordu. Elini okşarcasına motor kaputunun üzerinde gezdirdi. Kendi elleriyle boyamıştı her şeyi. Her şeyi kendi monte etmişti. Kafasını dağıtıyordu bu arabayla. Boxster onun için bir meditasyondu. Bütün saçmalıkları unutmasını sağlayan özel yöntemi. Brauer topukları üzerinde döndü, otoparkı geçerek LKA'nın kapısına yürüdü. Şu denkler sıkı bir polisti. Otopsi raporlarını nasıl ele geçirdiklerini hatırladığında gülümsedi. Savaşçı bir sevgilisi vardı denklerin. Brauer hoşlanmıştı Olga'dan hem de çok. Marius!
Tanrım, sabahın bu saatinde bu ses, lütfen yanlış duymuş olayım.
Marius! Arthur sanki onu gördüğüne çok sevinmiş gibi ışıklar saçan bir suratla merdivenlerde iniyordu. Marius, ne güzel oldu karşılaşmamız. Hep şu senin Porsche'yi görmek istiyordum.
Benim Porsche mi diye düşündü Marius. Ne zamandır benimle alakalı herhangi bir şeyle ilgileniyor Arthur. Bahis konusu olan sadece Porsche'm olsa bile.
Şöyle bir turlasak ne dersin?
Brauer güvenmeyen gözlerle amirine baktı. Tabii, neden olmasın? Ne zaman yapalım bu işi?
Hemen şimdi. Haydi LKA'nın etrafında bir tur atalım.
Olur, nasıl istersen.
Otoparka doğru yürüdüler. Eskiden pek arkadaşlık diyemeyeceğim diyerek söze başladı Arthur. Kolunu Brauer'ın omzuna attı. Okul zamanı salak oğlan çocuklarıydık hepimiz. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ama şimdi... Beraber çalıştığımız için mutluyum. Biz doğuluların da bir şekilde direnmesi lazım. Nihayetinde bize şark hizmeti tazminatı da vermiyorlar değil mi?
Biz zaten zenciyiz, tazminata gerek yok.
Güldü Arthur, tıpkı o zamanlardaki gibi aynı iğrenç ifadeyle. Brauer hızla sürücü kapısına doğru ilerledi. Böylece Arthur'un kolundan da kurtulmuş oldu. Boxster'in kilidini açıp direksiyona geçti. Amiri de yolcu koltuğuna oturdu.
''Merak ediyorum gerçekten nasıl gittiğini.''
Brauer gaza sonuna kadar basınca Porsche öne doğru fırladı.
''Harika!'' diye mırıldandı Arthur ve koltuğuna iyice yapıştı. ''Biraz gürültülü olsa da harika.''
''Egzoz boku yemiş durumda. Acil olarak yeni bir egzoza ihtiyacım var. Ama malum şu aralar cep delik, cep kendelik. Anlıyorsundur ne demek istediğimi.''
''Aslında senin böyle bir arabaya nasıl para yetiştirdiğini hep merak ediyordum.''
''Yani maaşının ne kadar olduğunu bilince insan merak ediyor.'' dedi Arthur. Brauer arabayı tekrar park ederken. ''Bu külüstürü eski yeni bin bir çeşit yedek parçadan kendi ellerimle toparladım. Ama böyle olduğu halde neredeyse bütün maaşımı yiyor.''
''Öyle olduğunu tahmin etmiştim.'' dedi Arthur. ''Ama biliyorsun, LKA'da ağzı olan herkes konuşur. Nasıl oluyor da Brauer böyle bir araba alabiliyor falan filan.''
''Orospu çocuğu.'' diye geçirdi aklından Brauer ama hiçbir şey söylemedi. Arabadan indiler.
''Adli tıptan aradılar. Geçenlerde Kulman'dan almak istediğim bir bilgiyle ilgili olarak. O davanın kapandığı çok olmadı mı? Ne sordun adli tıbba?''
''İçimde kötü bir his vardı. Polis içgüdüsü. Emin olmak istedim. Bazen böyle eski davalar insanın peşini bırakmaz bilirsin. Her şeyi bir kere daha düşünürsün. Bir kere daha her şeyin üstünden geçersin. Ama şüphelerim yersizmiş, dolayısıyla hikaye kapandı artık.''
''Umarım öyledir Marius.'' dedi Arthur ve hızlı adımlarla yürüyerek Marius'un yanından ayrıldı. Merdivenlere ulaştığında bir kere daha döndü ona.
''Tesadüfen karşılaşmamız ve beraber turlamamız pek hoş oldu. Araban harika.''
Marius Brauer amiri gözden kaybolana kadar yerinden ayrılmadı. Sonra avluya, kapı görevlisinin kulübesine kadar yürüdü.
''Biraz evvel hiç ummadığım bir şerefe nail oldum. Şef benim eski Boxster'le bir tur atmak istedi.''
Kapı görevlisi kafasını salladı.
''Sen külüstürle geldiğinde onu aramamı söylemişti bana.''
Brauer gülümsedi. 4. Kısım
Heilbronn. 59. Heilbronn'daki cinayet. Kiese Wetter cinayeti, gerilim filmlerine yakışır hikaye. Michele Kiese Wetter adındaki kadın polis 25 Nisan 2007'de Heilbronn'da vurularak öldürüldü. Beraber çalıştığı polis arkadaşı ağır yaralandı. Katiller, iddia makamına göre NSU üçlüsü olarak adlandırılan Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt ve Beate Schäpe. Tereddütler, neden Kiese Wetter? O gün polis Heilbronn'da hangi görevi üstlenmişti? Ve kana bulanmış adamların sırrı neydi? Helger Witzel Stern, 15 Aralık 2014. Bu kadar tesadüf. Açıkça görülüyor ki bugün bile dedektifler bu argümandan medet umuyorlar. Ancak tesadüfi olabilir. Thüringen'den bir kadın polis denk geliyor ve Thüringen'li neonaziler tarafından Heilbronn'da katlediliyor. Aynı gün tesadüf bu ya, kökten dinci Araplar, Doğu Avrupa mafya teşkilatlarının adamları, muhbirler ve ABD gizli servis ajanları şehirde cirit atıyorlar. Bir dizi kana bulanmış adam olay yerinden koşarak kaçarken görülüyor ama hiçbirinin cinayetle alakası yok. İşte bu yüzden, resmi açıklama böyle, Michele Kiese Wetter'le meslektaşı Martin A'nın 25 Nisan 2007 tarihinde yanlış yerde bulunmaları sadece bir tesadüfün neticesi olabilir. İki polis devriye arabalarını saat 14'e birkaç dakika kala Theresienwiese'deki eski bir pompa istasyonunun gölgesine park ediyorlar. Tren rayları Neckar Nehri ve şehir merkezi arasında kalan bu arazi, çevre şehir ve köylerden Heilbronn'a her gün çalışmaya gelenlerin arabaları için park yeri işlevi görüyor. Arazinin 100 metre kadar güneyinde Mayıs şenliği için Luna Park kuruluyor. Memurlar sohbet edip sigara içiyorlar ve katiller arkalarından sessizce yaklaştıklarında bir şansları olmuyor. Michele Kiese Wetter 22 yaşında, direksiyonun arkasında penceresi açık. Arkadaşı olay tarihinde 24 yaşında. Birileri herhalde yol soracaklar diye düşündüklerini hatırlıyor daha sonra. Ama bu Martin A'nın hafızasındaki son kare. Kafasına isabet eden bir mermiyle yan koltukta yığılıp kalıyor. Haftalarca kalacağı komaya girmeden önce son düşündüğü şey güneş gözlüğü olmuş. Kiese Wetter hemen ölür. Katili polisin tabancasına ulaşabilmek için onun üzerine eğilir. Birisi de A'nın tabancasını almak için o kadar sıkı asılır ki deri kılıfının vidalarından biri yerinden sökülür. A bu sırada arabadan dışarı düşer. Daha sonra iki hizmet silahıyla beraber 3 şarjör, toplam 39 merminin de ortadan kaybolduğu tespit edilecektir. Hadiseyi kimse doğrudan doğruya görmemiştir. Buna karşın tam 5 görgü tanığı birbirinden bağımsız olarak olay yerinin yakınlarından kaçmakta olan kana bulanmış adamlar gördüklerini söylüyor. Bu olay yeri incelemenin en azından faillerden birinin vücudunun büyük bir kısmıyla Michele Kiese Wetter'in kanına temas ettiği şeklindeki tespitine de uyuyor. Bir kadın sürücü 30 ile 35 yaşlarında yuvarlak suratlı, açık kumral düz saçlı bir adamın tarifini veriyor. Bir arabaya atladığını gördüğü bu adamın bir Rus olduğunu düşünüyor. Adamın kolu ve vücudunun sol tarafı tamamen kanla kaplıymış. Polisin güvenilir bir kişi olarak kimliğini gizli tuttuğu bir başka tanık da başka bir yerde buna çok benzer bir sahneyi izliyor. Bu tanık ayrıca otomobilin şoförünün "davay, davay" yani Rusça "çabuk, çabuk" diye bağırdığını duyuyor. Başka tanıklar şüpheli şahısların Wertwiesen Park'ta polis helikopterinden kaçışlarını izlediklerini anlatıyorlar. Bir bisikletli Neckar kıyısında bir kadın ve iki erkek görüyor. Adamlardan biri kanlı ellerini nehrin suyunda yıkıyor. Seneler boyunca soruşturmacılar faillerin sayısının 6'ya kadar çıkabileceğini kabul ettiler. Ama sonra bu son derece karmaşık vaka bir anda son derece basit hale geldi. Cinayet sırasında katillerin ele geçirdiği hizmet silahları 4 Kasım 2011'de Eisenach'ta yanmış bir motokaravanda bir anda ortaya çıkıverdi. Silahların hemen yanı başında Uwe Mundlos ve Uwe Bönhardt yatıyorlardı. 1998'de Jena'da kız arkadaşları Beate Schäpe ile beraber yer altına inen iki neonazi, radikal sağcı terör grubu National Sozialistischen Untergrund, yani NSU'nun çekirdek kadrosu olarak 14 sene boyunca resmi kurumlar tarafından ortaya çıkarılmadan cinayetler işledikleri, bankalar soydukları iddia ediliyor. Zwickau'daki bu muhtemel son inlerinde Heilbronn'daki cinayette kullanılan silahlar da ele geçirildi. Michele Kiesewetter bu tarihten beri NSU'nun 10. ve son kurbanı olarak kabul ediliyor. Kiesewetter'in öldürülmesi, Beate Schäpe'ye ve ona yardım ve yataklık etmekle suçlanan zanlılara karşı 2013 Mayıs'ında Münih'teki Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada iddianamenin bir parçasını oluşturuyor. Fakat NSU'nun diğer hiçbir eyleminde Heilbronn'daki kadar çok soru cevapsız kalmıyor. Soruşturma sonuçları, tanık ifadeleri ve diğer çelişkiler bu kadar ısrarla göz ardı edilmiyor. Sorunlar saiklerle başlıyor. İlk günlerde BKA'nın başkanı Jörg Zirke bile kadın polisin Thüringen'deki çevresinden hayret uyandıracak bilgiler elde edildiğinden, hatta bir aşk cinayeti olasılığından bahsediyordu. Ama sonra birkaç gün içerisinde hem BKA hem de federal savcılar münferit bir eylemin tesadüfi kurbanları teorisine geçiş yaptılar. Yeni teoriye göre Bönhardt'la Munlos kurbanı devlete olan nefretleri yüzünden öldürmüşlerdi. Yine benzer şekilde tamamen tesadüfen seçilmiş Türk ve Yunan kökenli 9 kurbandan sonra 2007 yılında federal Almanya'ya dağılmış aşağı yukarı 250 bin polisin içinden bu ikisinde karar kılmışlardı. 2012'de kimliği açığa çıkana dek Corelli Kod adıyla aynı zamanda Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da en önemli haber kaynaklarından biri olan Doğu Alman Neonazi Thomas Re, Ku Klux Klan'ın Schwabisch-Holde kurulmuş bir Avrupa Şubesi'nin üyesiydi. Aynı cemiyette cinayet günü Kiesewetter'in operasyon şefi olan polis Timo H. de bir dönem aktifti. Onun gizli cemiyetten muhtemel yoldaşı olan Thomas Ray'nin 90'lı yıllarda 2 UV ile alışverişi olduğu iddia ediliyor. Ama Ray bunu her zaman reddetti. Bazı Nazi fanzinlerinde NSU'dan bahsedilmesi, üçlünün bu fanzinlerin bir kısmına yaptığı bağışlar, keza Ray'nin bahsi geçen fanzinlerin internet sayfalarını gerek reklam sağlayarak gerekse teknik servis sunarak desteklemesi. Corelli'nin ifadelerinin doğruluğundan en azından şüphe duymamız için yeterli sebep. Keza Heilbronn yakınlarındaki Eppingen'de yaşayan neo-Nazi eskisi Florian H.'nin bunlar kadar gizemli beyanları da hala açıklama bekliyor. Florian H.'nin iş arkadaşlarına daha 2011 yaz aylarında, yani NSU ortaya çıkmadan aylar evvel, polis cinayetlerinin ardında aşırı sağcıların olduğunu anlattığı iddia ediliyor. H. daha sonra LKA karşısında söylediklerinden vazgeçti ve dosya rafa kalktı. Bu tür erken bulgular en azından bölgesel bağlamda emekli anayasa korumacı Günter Stengel'in söyledikleriyle örtüşüyor. Stengel daha 2003 yılında Heilbronn bölgesinden bir muhbirin kendisine NSU isminde bir sağ terör örgütünden bahsettiğini, hatta Mundlos ismini zikrettiğini iddia ediyor. Bundestag, Federal Meclis, araştırma komisyonunda ortaya çıkıyor ki Stengel'in bu konuyla ilgili raporu o dönemdeki amirinin talimatıyla yok edilmiş. Bütün NSU örgütü içerisinde genellikle olduğu gibi küçük hatalarda geriye dönüp bakıldığında hiç tesadüfi görünmüyor. Örneğin bugün resmi soruşturma görevlilerinden hiçbiri cinayetten takribi 45 dakika evvel 6 numaralı otobanda Heilbronn yakınlarında ABD ordusunun gizli plakalarından birini taşıyan bir BMW ile radara yakalanıp fotoğrafı çekilen Amerikalı özel kuvvetler askerleriyle ilgili bir soru sormuyor artık. BMW'nin direksiyonunda kıdemli başçavuş Andrew H. oturuyordu. Başçavuş H. o dönemde tıpkı Kiesewetter'in ekibi gibi Böblingen'de konuşlandırılmıştı. İslami terör konusunda uzmanlaşmış bir özel kuvvet mensubu olan H, bu arada ABD'ye tayin edildi. BKA'nın H'nin o gün ne gibi bir görevle o bölgede bulunduğu sorusuna Amerikalılar hiçbir zaman cevap vermediler. Alman dedektifler de ısrar etmediler. Geçen süre zarfında Amerikalı ajanların Heilbronn'daki varlığına dair başka ipuçları da ortaya çıktı. BND Federal Savcılık ve Başbakanlık arasındaki gizli bir faks ve e-posta muhaberatı Amerikalıların kendi bünyelerinde yaptıkları araştırmaların sonucunda iki FBI elemanının hadisenin içinde olduğunu tespit ettiklerini konu ediyordu. İlk kez Andreas Förster'in Gizli NSU Dosyası adlı okuduğunuz makalenin yazarlarından birinin de katkıda bulunduğu, kitabında gözler önüne serdiği dosyalardan anlaşıldığına göre BND, Amerikalıların vermeyi teklif ettiği hadisenin arka planına dair diğer görüşme kayıtlarıyla ilgilenmedi. BKA Heilbronn için bile federal savcılığın 22 Ekim 2012 tarihinde bir soruşturma raporunda hala şu notu düşüyor. Uwe Mundlos ve Uwe Bernhardt'ın cinayet gününde olay mahallinin yakınlarında olduğuna dair tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta bir kanıt hali hazırda bulunamamıştır. Eldeki tek kanıt onların kullandığı düşünülen moto karavanın plakasının bölgede yapılan büyük çaplı arama tarama operasyonu sırasında kayıtlara geçmiş olması. Beata Şeype ve NSU'ya yardım ve yataklık zanlılarına karşı Münih'te halen sürmekte olan dev davada şimdiye kadar şu belirleyici sorulara cevap bulamadı. İki NSU üyesi Heilbronn'da yalnızlar mıydı? Aslında daha önemli olan soru, acaba Heilbronn'da mıydılar? Eğer değilseler o zaman Michele Kiesewetter'i kim öldürdü? 2013 Eylül'ünde Florian H. polis cinayetini çok erken bir tarihte neonazilerle ilişkilendiren şu genç adam bir kere daha LKA'da ifade verecekti. Ama 21 yaşındaki Florian H. sorgunun gerçekleşeceği gün yanmış arabasında ölü bulundu. Resmi makamlar karşılıksız aşk nedeniyle intihar olduğunu kabul ederlerken H'nin ailesi bu açıklamaya şiddetle karşı çıkıyor. Thomas R. namı diğer Corelli'nin ölümü de H'ninkine benzer şekilde gizemli oldu. Anayasa korumanın farklı eyalet örgütlerinde R'nin 2005 ve 2006'dan beri teşkilata teslim ettiği NSU'yu konu alan bilgi dosyaları ortaya çıkınca onun NSU ağının muhbiri olarak bütün bu hikayede oynadığı rolle Federal Meclis'in denetleme kurulundan başka makamlar da ilgilenmeye başladı. Corelli teröristlerin Güney Almanya ile bağlantıları içinde önemli bir tanık olabilirdi. Fakat 2014 Nisan ayının ilk günlerinde yeni kimliğiyle tanık programı çerçevesinde yaşadığı evinde ölü bulundu. 39 yaşındaki Reyhan'ın ağır bir diyabet hastası olduğundan o güne dek kimsenin haberi olmamıştı. 60. Brauer bir karar veriyor. Brauer sonraki günlerde bürokratik ıvır zıvırla uğraştı. Sorgu tutanaklarını bilgisayara girdi, kenarlarına notlar aldı. Ara sıra Boxster'ı için yeni ya da kullanılmış ama iyi durumda, çıkışları kromajlı bir egzosun contalarıyla beraber fiyatını öğrenebilmek için farklı Porsche bayilerine telefon açıyor, internette yedek parça satan siteleri kontrol ediyordu. Fiyatlar değişiyordu ama işe yarar bir egzosu 700 avronun altında bulamayacağını anlamıştı. Zaten içler acısı olan mali durumunun kaldırabileceği bir meblağ değildi bu. Mundlos, Bernhard, Scheipe, NSU ve Thüringen Heimatschutz hepsi Georg Denkler ve sevgilisi Olga'nın gelmesiyle tekrar su yüzüne çıkmıştı. Halbuki o bütün bunları gömmek, geride bırakmak istemişti. O da meslektaşlarının birkaçı gibi o günlerde aranan üçlüden en az birinin Nopper'in muhbiri olduğuna inanmıştı. Muhtemelen trio'nun en akıllısı ya da en kurmazı olan Beate Şeype'ydi muhbir. Ama bunu hiçbir zaman kanıtlayamadılar. Eknot: bu konuyla ilgili alıntılar, stenografik tutanak son hali, 2. Araştırma Komisyonu'nun 51. oturumu Perşembe 31 Ocak 2013 saat 10. Tanık Sven Wunderlich, Wolfgang Schorlau'nun notu, Wunderlich polis dedektifi olarak Munlos, Bernhard ve Schäpe'yi arayan ekipte görevliydi. Uzun bir konuşma oldu. Konuşmanın ardındaki neden prensip olarak oğlunun nerede olduğunu öğrenmeye çalışmak, bir yandan da onun bizimle beraber hareket etmesini sağlamaktı. Kendi çıkarları adına da oğlunun ortaya çıkması ve tekrar yer altına inmemesi için. Beraber çalışmaya hazır olduğunun sinyallerini verdi. Ama Herr Mundlos bazı şeyler de söyledi tabii ki biz de bunları zannediyorum kayda ve dikkate nokta nokta nokta. Clemens Binninger, CDU, CSU, Frau Schäpe ile ilgili ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Tanık Sven Wunderli, evet kendisi Frau Schäpe'nin anayasayı korumanın kaynaklarından olduğunu bildiğini söyledi. Clemens Binninger, CDU, CSU, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tanık Sven Wunderli, ben çok güvenilir olarak değerlendirdim. Clemens Binninger, neden? Tanık Sven Wunderli, oğlunu arayan ve hadiselerin devamında da kaybolduğunu polise bildiren bir babanın yalan söylemesi için hiç neden yoktu. Niçin böyle bir şeyi uydursun? Yani bütün bunlar, bütün bunlarda uydurulmak için fazla detay var. Posta kutusu, beyaz mektup kağıdı, el yazısı, burada çok fazla bilgi var. Sadece bu bilgi dahi bunun için çalışırdı. O zaman derdik ki güzel, hepsini iyi uydurmuşsun. Ama öyle değil, her şeyi ufak detaylarına varana kadar anlattı. Anayasayı korumanın yürüttükleri soruşturmayı engellediğinin farkındaydılar. LKA olarak neonazilerin telefonlarını dinliyor, muhbirlerin amirlerinin talimatlarını izliyorlardı. Ama Heimatschutz'un Thüringen'deki örgütündeki her dört kişiden birine Nopper ve ekibi tarafından geçmişte maaş ödendiğini, belki hala da ödenmekte olduğunu rüyasında görse inanmazdı. Her dört kişiden biri. O zamanlar koyu bir siste yolunu bulmaya çalışıyordu. Başka hiçbir şey düşünemez hale geldiğinden evliliği dağılmıştı. Boşandıktan sonra başka bir bölüme geçmek için başvuruda bulundu. Ekonomik suçlar. Bütün NSU hikayesini unutmak istiyordu. Ama işte her şey bir daha ortaya çıkmıştı. Hem de eskisi kadar canlı biçimde. Eski günlerdeki masum demokrasi aşkını, demokratik Almanya'nın yıkılması sırasında hissettiği büyük mutluluğu özlüyordu. Brauer parmaklarını bir kez daha klavyenin üzerine koydu. Ama önündeki sıkıcı sorgu tutanaklarından yeniden yoğunlaşmayı başaramadı. Arthur'a telefon etti. ''Bugün hiç günümde değilim. Sence bir sakıncası yoksa günün geri kalanı için izin kullanmak istiyorum.''
Buna gerek yok, o kadar çok fazla mesai yaptın ki. Şimdi rüzgarın oğluna bin ve evine git. Yarın yine bomba gibi gelirsin.
Brauer bilgisayarını kapattı. Heckler & Koch'unu kılıfına soktu ve Schitt-Regda'ya doğru yola koyuldu.
27. ayrımın sonu. Sayfa 269.